Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Mayıs 2025 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Kafadaki Sorular bölümünde Profesör Doktor Soner Duman imzalı Kunut Dualarının Anlamı 1 başlıklı yazıyı paylaşacağız. Sözlükte itaat etmek, huşu üzere bulunmak, ibadet yapmak, ayakta durmak gibi manalara gelen kunut kelimesi, bir fıkıh terimi olarak taatte bulunmak, dua etmek ve herhangi bir şeyden kurtulmak ya da hayrı elde etmek için namazda Allah'a sığınmak demektir. Kunut duası okumanın şekli ve hükmü. Kunut duası Hanefilere göre vitir namazının son rekatında rükuya gitmeden önce yapılır. Şafilere göre ise sabah namazının son rekatında ve Ramazan ayının ikinci yarısındaki vitir namazlarının son rekatında rükudan sonra yapılır. Kunut yapmak Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise sünnettir. Kıtlık, salgın, hastalık, düşman saldırısı gibi umumi felaket zamanlarında da kunut duası okunması fakihlerin çoğuna göre meşrudur. Kunut duası olarak herhangi bir duanın okunması yeterli görülmekle birlikte Hanefiler ve Malikiler, Hazreti Ömer'den rivayet edilen Allahümme inna nesta'inuke ve Allahümme iyyâke na'budu dualarını, Şafiler ve Hanbeliler de Hazreti Hasan'dan rivayet edilen Allahümmehdini fîmen hedeyte duasını okumayı tercih etmişlerdir. Bu yazıda Hanefiler tarafından okunması tercih edilen kunut dualarının anlamını ve açıklamasını ele alacağız. Bilindiği üzere vitir namazı günün en son kılınan namazıdır. Bu namazın son rekatında okunan kunut duaları günün sonunda mümin kulun Rabbine olan imanını, onunla olan irtibatını adeta son defa dile getirerek günü kapatması anlamına gelir. Günün son namazında mümin bir kul Rabbine nasıl hitap eder? Ona neler söyler? Onunla irtibatını nasıl dile getirir? Her iki kunut duası üzerinden bu meseleyi ele alalım. Kunut 1 duasının anlamı ve açıklaması. Allah'ım, senden yardım isteriz. Günahlarımızı bağışlamanı isteriz. Hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana tevekkül ederiz. Bize verdiğin bütün hayırlar için seni hayırla överiz. Sana şükrederiz. Nankörlük etmeyiz. Sana karşı gelen kimselerle ilişkiyi keser, onları terk ederiz. Bu duada mümin kişinin Allah'la olan bağlantısının en önemli 10 noktası sırayla şu şekilde ortaya konulmuştur. Yardım dileme, bağışlanma dileme, hidayet dileme, imanını ortaya koyma, tövbe etme, tevekkül, övgü, şükür, nankörlükten uzak durma, Allah'a karşı gelenlerle ilişkiyi koparma. Bunları kısaca ele alalım. 1. Mümin yalnızca Allah'tan yardım diler. Nitekim namazların her rekatında okuduğumuz Fatiha suresinde bu gerçek, yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz ifadesiyle dile getirilir. Bizler Allah dilemedikçe hiç kimsenin bir başkasına fayda ya da zarar veremeyeceğine, hayır ve şerri yaratanın Allah olduğuna, Allah'ın dilediği kullarına yardım edeceğine inanıyoruz. Bu sebeple bir zorlukla karşılaştığımızda sebepler dairesinde insanlardan yardım istesek bile hakikatte bize yardım edebilecek tek varlığın Allah olduğunu, gerçek anlamda yardım dilemenin yalnızca ondan olduğunu biliriz. Söz gelimi hastalanıp da doktora gittiğimizde şifayı doktorun değil Allah'ın verdiğini biliriz. Bir iş yerinde çalışarak maaş elde ettiğimizde rızkımızı patronun değil Allah'ın verdiğini biliriz. Buna inanırız. Bu inanç, mümini Allah'tan başka varlıklara tapınma, onlardan medet umma gibi yanlışlara düşmekten korur. 2. Mümin, günahlarının bağışlanması için yalnızca Allah'a dua eder. Peygamberler dışındaki insanlar masum olmadığı için günah ve hata işlemeleri mümkündür. İşlediğimiz her hata ve günah, Allah'ın koyduğu sınırları aşmak, O'nun kurallarını çiğnemek anlamına gelir. Bu mümin için son derece tehlikeli bir durumdur. Zira tövbe edilmeyen her günah, söndürülmeyen bir ateş gibi müminin imanının yanmasına sebep olabilir. Bu sebeple her mümin günün sonunda o gün boyunca işlemiş olabileceği günahlar için Rabbinden af dilemelidir. İşte kunut duasında da mümin, günahları bağışlayanın yalnızca Allah olduğunu bilerek günün sonunda ondan günahlarını bağışlamasını diler. 3. Mümin Allah'tan hidayet diler. Hidayet doğru yolda bulunmak demektir. Allah bir kimseye doğru yolu göstermez ve o yolda kalması için yardım etmezse bir kimsenin doğru yolda kalması mümkün olmaz. Nitekim Fatiha suresinde "Bizleri dost doğru yola ilet, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, kendilerine gazap edilenler ve doğru yoldan sapanların yoluna değil" şeklindeki ifade, Allah'tan isteyebileceğimiz en önemli şeyin hidayet ve istikamet üzere olmak olduğunu, en çok sakınmamız gereken şeyin de Allah'ın gazabını üzerimize çekmek ve doğru yoldan sapmak olduğunu göstermektedir. Dünya imtihanında bir yandan nefsimiz, diğer yandan şeytan bizim ayaklarımızı kaydırmak için gayret gösterir. Bu zorlu imtihanda sürekli yolda olmak, yoldan çıkmamak için Rabbimizin yardım ve desteğine muhtaçız. İşte bu duada bunu dile getiririz. 4. Mümin Rabbine olan imanını dile getirir. İmanımız bizim asli unsurumuz. Bizi biz yapan değerdir. İman olmadıktan sonra neye sahip olursak olalım hiçbir önemi yoktur. İşte biz kunut duasında Rabbimize iman ettiğimizi bir kez daha dile getirerek en önemli sermayemizin iman olduğunu hatırlar ve anarız. 5. Mümin Allah'a tövbe eder. Yukarıda müminin günahları için Rabbinden bağışlanma dilediğini belirtmiştik. Tövbe, günahlarından pişman olup af dileyen müminin Allah'ın yoluna dönüş yapması, kendisini ıslah etmesi, davranışlarına çeki düzen vermesi, silkinip kendine gelmesidir. Sadece af dilemek, pişmanlığını dile getirmek yetmez. Aynı zamanda bundan sonraki gidişatını düzeltmek de gerekir. İşte bu duada mümin, kendisindeki kusurları ve hataları yok etmeye gayret edeceğine dair Rabbine söz vermekte, bu konuda ondan yardım dilemektedir. 6. Mümin Allah'a tevekkül eder. Tevekkül, kulun kendi üzerine düşenleri yaptıktan sonra işini Allah'a havale etmesi, onu kendisine vekil tayin etmesidir. Bu kainatta her şey Allah'ın iradesine bağlıdır. Mümin, bu ilahi takdirin dışında hiçbir şey olmayacağını bildiği için bir kul olarak üzerine düşenleri yaptıktan sonra Allah'ın takdirine güvenir, razı olur. 7. Mümin, sahip olduğu hayırlar için Allah'ı över. Allah'ı övmeye hamdü senâ denir. Nitekim Kur'an'ın ilk suresinin ilk ayeti, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun ifadesidir. Allah, her türlü hayrın kaynağıdır. Bütün iyilikler ondan gelmektedir. Bu sebeple de her türlü övgüyü hak eden yalnızca O'dur. 8. Mümin Allah'a şükreder. Mümin, elde ettiği nimetleri Allah'tan bilir. Bu nimetler için Allah'a şükreder. Yüce Allah bir ayette, "Eğer şükrederseniz nimetlerimi artırırım" buyurmuştur. Nimete şükretmek demek, onun Allah tarafından verildiğini bilmek, bu nimeti vermesi sebebiyle Allah'a olan minnettarlığını elhamdülillah gibi ifadelerle dile getirmek ve nimeti Allah'ın istediği şekilde kullanmak demektir. 9. Mümin nankörlük etmez. Nankörlük etmek demek, kişinin üzerinde bulunan nimetleri görmezden gelmesi, bunları küçümsemesi, elde ettiği nimetleri kendi gücü, bilgisi ve becerisiyle elde ettiğini düşünmesi, nimetleri onu veren Allah'ın razı olmayacağı şekilde kullanması demektir. Şuurlu mümin nimete nankörlük etmez. Bilir ki nankörlük eden kimsenin elindeki nimetler alınır. 10. Mümin Allah'a karşı gelen kimselerle ilişkiyi keser, onları terk eder. Allah'a isyan eden, onun kurallarını tanımayan, ona karşı dik başlılık edenler mümin tarafından sevilmez. Mümin bu kimselerle dostluk kurmaz, onlara karşı sevgi göstermez, onları hayatında önemli noktalara getirmez. Allah'a davet etme ve tebliğde bulunma görevi dışında onlarla bir arada bulunmaktan imkan ölçüsünde uzak durur. Çünkü huylar ve inançların başka insanlara sirayet etmesi söz konusu olabilir. Önümüzdeki yazıda inşallah diğer kunut duasının anlamı üzerinde duracağız. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Soner Duman imzalı kunut dualarının anlamı bir başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak. Ve şimdi de Doktor Abdullah Uçar imzalı Gayret Bizden, Tevfik Kimden başlıklı yazıyı paylaşacağız. Bizim gül gibi ahilik teşkilatımızı, ahilik temelli eğitim modelimizi sen at çöpe, UNESCO'nun Birleşmiş Milletler menfaatlerine uyumlu küresel kölelik seferberliğinin neferi olsunlar diye her yıl 2,5 milyon gencin hayatıyla kumar oynar. Olacak iş mi? Münevverlerimiz acilen birbirini tahkir ve tekbire ara verip eğitimin her kademesindeki gençlerimize en az okumayla en fazla ufuk ve şuur kazanabilecekleri okuma listeleri hazırlasınlar. Bir gencin entelektüel varlığını sürekli diri tutacak enderunlar kursunlar, müfredatlar oluştursunlar. Türkiye'de üniversite sınavına yılda 3 milyon kişi giriyor. Yaklaşık 300 bin kişi kabul alıyor. Kabul alanların ne kadarı yerleştiği alanda bir işte çalışacak meçhul. Alanında dikiş tutturanların ne kadarı ülkesinde kalacak, ne kadarı zengin ülkelere hizmet edecek belirsiz. Üniversiteye yerleşemeyen 2,5 milyon gencin kaderini kim umursuyor? 300 bin arkadaş üniversiteye yerleşsin diye 3 milyon gence zorla integral öğretmek helal mi? Soruyu çözemeyince etiket hazır, tembel serseri. Bu sistematik aşağılamayla dışlanan gencimiz, itildiği buhrandan çıkış yolu ararken tüm bağımlılıklar cazibeleriyle gencimizi ağına bekliyor. Hele bir de suça karışırsa buyurun infaza. Suç makinesi tipinden belli. Dil dışı kulelerden sistemin kurbanlarına ahkam kesen bu söylem zalim bir söylem. Kendisine gelecek sunulmamış, bir baltaya sap olma ödevi yüklendiği halde baltanın yeri tarif edilmemiş, tahkir edilip hayatın kenarına itilmiş genç bu süreci kendi mi tercih etti? Bu işin ardındaki güçlünün hayatta kaldığı, zayıfın doğal olarak ayıklandığı bir ideoloji. Adına ister sosyal darvinizm deyin, ister sosyal öjeni. Sermayecilerin toplumdaki kabiliyetli azınlığı seçip kullanmak için gözümüzden sakındığımız yavrularımızı amansız yarışa sürdüğü rekabete dayalı ahlaksız bir düzen. Bu düzende rekabet, hırs, özgüven, gurur, başarı, bencillik, övülen erdemler, dayanışma, gayret, alçak gönüllülük, tevazu, muvaffakiyet, diğer gamlılık, hor görülen enayilikler. Halbuki zayıflarını koruyup hayata tutundurmayan her sistem erdemsizdir, düşüktür, zelildir. Zayıf talebeyi hayata tutundurmayı ödev bilmeyen, yüksek puanla seçip aldığı talebe üzerinden başarı pazarlayan okul bir gladyatör arenası değil de nedir? Çok çalışın, başarın. Buradaki başarı insan olmayı mı yoksa ötekiyle yarışıp onu geride bırakmayı mı kastediyor? Halbuki bizde başarı yoktur arkadaşım. Tevfik, muvaffakiyet vardır. Hırs yoktur, gayret vardır. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Hodgamlık değil, diğer gamlık, düşmanlık değil, kardeşlik, rekabet değil, dayanışma, network değil, dostluk vardır. Güçlünün değil, haklının yanında olmak, Tanrı karşısında insan olduğumuzu ve haddimizi bilmek vardır. Zanaatlerimiz zenginleşmek için değil, rızkımızı aramak içindir. Bilim bizde tabiat sömürüsüne değil, insanın kendini bilmesine matuftur. Bizde 2,5 milyon genç yolunu kaybetmez. En zayıfı dahi kendine bir sofrada, bir ustanın dükkanında yer bulur. Bizim gül gibi ahilik teşkilatımızı, ahilik temelli eğitim modelimizi sen at çöpe, UNESCO'nun Birleşmiş Milletler menfaatlerine uyumlu küresel kölelik seferberliğinin neferi olsunlar diye her yıl 2,5 milyon gencin hayatıyla kumar oyna. UNESCO bize kim olduğumuzu öğretiyor mu? Tedavüldeki eğitim bir Müslümanın Müslümanlığıyla, Hintlinin kendi kültürüyle, Japon'un Japonluğuyla iftihar etmesini amaçlıyor mu? Bu eğitim dostu düşmanı belletiyor mu? Saygı duruşuyla büyüyen Türk gençliği, Çanakkale'de ciğerimizi dağlayan İngiliz'in büyükelçiliğinde vize kuyruğunda. Olacak şey mi? Kim olduğumuzu neden öğrenelim ki? Tarih öğrenmek, felsefe bilmek bizim neyimize? İntegral çözdürelim sürekli körpe beyinlerimize. Bizim ne işimiz olur siyasetle, uluslararası ilişkilerle, dostla, düşmanla, ekonomiyle? Düşünmekle ne işimiz olur ki başkaları düşünür yerimize? İnsandan düşüncesini alınca köleliğe müsait beşerler kalıyor geriye. Bu beşerlere hazlarını tatmin edecek yemi, suyu, samanı da verirseniz oldu mu hamur kıvamında cıvık bir gönüllü köle? Ah sevgili okur, kutsal kitap neden teakkul deyip duruyor anlıyorsun değil mi? Senin aklını alacaklar, sakın aklını görkemli putlara kaptırma, düşünmeyi sakın bırakma diye heybemizi dolduruyor. Bir annenin evladına müşfik nasihati gibi. Ne yapalım? Siyasilerimiz umutsuzluk, korku ve nefret saçmayı bırakıp istikbal ve istiklalimiz hatırına gençlerimizi kardeşliğe çağırsınlar, umut versinler, vizyon sunsunlar. Zanaatkarlarımız ahilik misyonlarına tekrar sarılsınlar. Yamaklarına, çıraklarına, kalfalarına yeniden sahip çıksınlar. Onları merhametle yetiştirip ocak sahibi yapsınlar. Münevverlerimiz birbirini tahkir ve tekfire ara verip eğitimin her kademesindeki gençlerimize en az okumayla en fazla ufuk ve şuur kazanabilecekleri okuma listeleri hazırlasınlar. Bir gencin entelektüel varlığını sürekli diri tutacak enderunlar kursunlar, müfredatlar oluştursunlar. Eğitimcilerimiz detayın detayı bilgilerin şerrinden gençlerimizin aklını korusun. Onlara sormayı, düşünmeyi, icat etmeyi, keşfetmeyi aşılasınlar. İnsanlığın ilmi müktesebatını anlaşılabilir ve aşılabilir şekilde öğretsinler. Anne babalar gayretine ve samimiyetine rağmen sınavdan düşük alan çocuklarını sevsinler. Onları arka sokakların şiddetine terk etmesinler. Her aklı başında gencimiz en yakındaki ustanın, bilgenin, siyasinin yakasına yapışsın. Bana yol göster, nasihat et, okunacak kitabı söyle, tutulacak zanaatı öğret, dostu, düşmanı bellet diye zorlasınlar. İlmin kendi ayaklarına gelmesini beklemeyip yola çıksınlar. Hiçbir aşağılamaya boyun eğmesin, bir işin ucundan tutsunlar. Böylece toplumu şuur, bilgi, zanaat kazandıran bir eğitim sistemini yeniden kurmaya zorlasınlar. Olmaz mı sevgili okur? Değerli dinleyenlerimiz, Doktor Abdullah Uçar'ın kaleme aldığı Gayret Bizden, Tevfik Kimden başlıklı yazıyı paylaştık. Ve son olarak şimdi de Ayşe Altıntaş imzalı Allah'ın Kahhar Oluşu Müslümana Bir Tesellidir Ya Kahhar başlıklı yazıyı paylaşacağız. Yenilmeyen, her şeye galip gelen güç sahibi, her istediğini yapacak güçte galip ve hakim olan anlamına gelir. Kudretiyle bütün her şeyi aciz bırakandır. O, hükmüne itaat ettirebilendir. Her şeye, her istediğini yapacak şekilde galip ve hakimdir. Kuvvet ve kudretiyle her şeyi içinden ve dışından kuşatmıştır. Ona karşı her şeyin boynu büküktür. Dilediğini istediği anda yok ve helak eder. O, kullarının üstünde mutlak hakimiyet sahibidir. O, hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. En'am 18. Alimler Allah'ın yegane galip, sonsuz kudret ve tasarruf sahibi olduğunu şöyle açıklamışlardır. İlahi hakimiyete karşı direniş gösterenlere önce akla ve duyulara hitap eden belgeler sunmak, bu yarar sağlamadığı takdirde çeşitli afet ve belalarla kendilerini uyarmak. Aslında Rabbimizin kahrını hatırlatması bir hidayet çağrısıdır. Ama hidayete davet kahrı hatırlatarak başlamaz. Öncelikle akla ve duyulara hitap eden deliller gelir. Allah'ın indirdiği Kur'an'da ve kainatta sergilediği delillerde Allah'ı bulanlar hakikate saygıdan doğan teslimiyetle Allah'a boyun eğerler. Bu işe yaramadığındaysa Rabbimiz bize geçmişte yaşanmış çeşitli afet ve belaları hatırlatarak ikaz eder. Bu meyanda Kur'an-ı Kerim'de anlatılan helak kıssaları kahrın evrensel tarihi gibidir. Rabbimizin dostumuz olduğunu hatırlarsak bu ikazları dehşet veren korkutmalar olarak değil, bir dostun gidişatımızdan duyduğu endişeyle bizi uyarması olarak görürüz. Bu açıdan bakıldığında kahrın arkasında tüm varlığı rahmetiyle kuşatan Allah'ın lütuf ve merhameti gizlenmiş olabilir. İkazlar işe yaramadığında sıra adaletin icrasına gelmiştir. İşte bu noktada bazen adalet, zelil kılan, sınırsız bir güç, kahır olarak tecelli eder. Bu nedenle Allah Teala'nın kahhar oluşu kimileri için tehdit, kimileri için tesellidir. Değerli dinleyenlerimiz, Ayşe Altıntaş'ın kaleme aldığı Allah'ın kahhar oluşu Müslümana bir tesellidir. Ya Kahhar başlıklı yazıyı paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Genç Dergisi'nin Mayıs 2025 sayısından aktardık yazılarımızı. Bir başka programda yeniden birlikte olabilmek ümidi ve duasıyla geceniz hayırlı olsun, hoşça kalın.